Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınız Erkam Radyo, sahur sofranızda yine sizlerle beraber. Eliniz sofranızda ama kulağınız ve gönlünüz bizde olursa memnun oluruz. Her defasında olduğu gibi bu sahur programında da bize değerli bir misafirimiz, konuk Profesör Doktor Süleyman Derin. Süleyman Derin'le Ramazan'ın getirdiği manevi huzur ve manevi mutluluk iklimini konuşacağız. Sahurun ve sahur bereketinin insan iç dünyasında meydana getirdiği gönül uyanıklığı. Bunlarla ilgili değerli bir sohbet yapmak istiyoruz. Kulağınız ve gönlünüz bizde olsun. Değerli Süleyman'cığım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam. Siz de zaten elhamdülillah Mevlana ve Mesnevi programları yapıyorduk. Evet. Bugün de değişik bir ortamda tekrar.
Bu sohbetin konusunu esas, mutluluğu ve huzuru çağdaş dünya insanlara hep yanlış adreslerde arattırıyor.
Eyvallah
yani
hocam.
Biz huzur ve mutluluğu dışarıda arayan bir insan haline geldik.
Aynen.
Zannediyoruz ki huzur ve mutluluk koltuktadır, şanda şöhrettedir, malda mülktedir, servettedir, şehvettedir, efendim yeme içmededir. Halbuki huzur ve mutluluk esasında dışımızda değil, içimizdedir.
Aynen öyle hocam.
Kendi içindeki huzur ve mutluluğu yakaladı mı bir adam, efendim gece konduda da yaşasa, yalıda da yaşasa, yatlarda da yaşasa dünyanın en huzur ve mutlu insan olur. Ama kendi içindeki o huzuru yakalamayan bir insanın yalıda da yaşasa, yatlarda da yaşasa, gece konduda da yaşasa adam diken üstünde bir dünyada yaşar. Ben bunu ne zaman anladım derseniz, tabii ayeti kerime bunu açık beyan ediyor da, biz bunu hayatımıza, kendi iç dünyamıza yansıtamıyoruz. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Yani o gün ne mal, ne evlat, ne şan, ne şöhret, ne gençlik, ne güzellik hiçbir şey kâr etmez. Ya اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Allah'a kalbi selim ile gelenlerin dışında hiçbir şey, kalbi selimden başka hiçbir şey fayda etmez.
Güzel, sağlıklı bir kalple gelenler.
Kalbi selim dediğimiz zaman kendisiyle barışık kalp. Selim'in birkaç manası var. Selim bir, kendi heva ve hevesini, kendi iradesini bir kenara koymuş, ilahi iradeye teslim olmuş. Hazreti İsmail gibi teslim olmuş. Hazreti İbrahim gibi teslim olmuş bir kalp. O kalpte kötülüğün, bırak kendisi, niyeti bile kalamaz, barınamaz. Sanma ey hace ki senden zerüsim isterler. Yevme la yenfe'u de kalbi selim isterler. Biz Abdullah Gül beyefendi, o zaman Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, bizi Tokyo'ya götürdü, Japonya. Japonya'da resmi bir yemekte Japon Dışişleri Bakanı Türkiye heyetiyle Japon heyeti. Orada Japon Dışişleri Bakanı Abdullah Bey'den izin istedi. Özel gitti geldi. Dedi ki ya Abdullah Bey, sizin ve arkadaşlarınızın yüzünde garip bir güzellik görüyorum dedi. Çevrenize pozitif enerji veriyorsunuz. Huzur ve güven veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Şimdi kendim gittim aynada, kendi yüzüme baktım, benim yüzüm hiç hoşuma gitmedi dedi. Bunun üzerine o da dedi ki bunu İrfan Hoca cevaplanacak dedi. Bana topu atınca ben dedim ki Sayın Bakanım, Japon Dışişleri Bakanı, hiçbir insanın diğerine imtiyazı yoktur. Allah her insanı eşit yaratmış. Yalnız bizim diğer insanlardan bir farkımız var, o da kainatı yaratan yüce bir kudretin, Allah'ın varlığına inanıyoruz. Bir, iki, onun bizden istediği kulluk görevlerini de eski tabirle me'al kusur vel küsur, onun istediği gibi tam ve mükemmel olmasa da eksiğiyle beraber yapmaya çalışıyoruz. O da kutsal kitabında secde izleri yüzlerine yansır buyuruyor. Bundan kaynaklanmış olabilir. Ama bundan daha önemli bir şey daha söyleyeyim dedim ben. Çağdaş dünya insanlara huzuru hep dışarıda arattırıyor. Biz zannediyoruz ki zenginliktedir, parada puldadır, malda mülktedir, koltuktadır, şehvettedir. Halbuki huzur dışarıda değil, huzur içimizdedir, yüreğimizin içindedir. Eğer bir insan aklında ve yüreğinde bu huzuru yakalarsa, adam dünyanın her yerinde huzur ve mutlu olur. Ama bu huzuru yakalayamazsa, dünyanın her yerinde adam sancılı bir dünyada yaşar. Bunun verdiği özgüvendir ki bizde kendisiyle barışık, kalbi selim bir insan tipi ortaya çıkarttığı için bunun dışarıya yansıması olabilir deyince adam dedi ki biz Japon halkının her türlü konforunu sağladığımız halde Japonya'da harakiri, alkol bağımlılığı, zina, fuhuş, madde bağımlılığı,
intihar oranları çok yüksek değil mi hocam? Harakiri'den kastımız intihar.
Artarak çoğalıyor. bu konuda bizim elimizden tutun dedi. Şimdi ben konuyu esas bu noktaya getireceğim. Biz şu anda sahurun bize getirdiği bir zindelik, bir gönül uyanıklığı içerisindeyiz dinleyicilerimizle beraber. Dolayısıyla ister Ramazan'ın isterse sahurun, insanın içindeki bu huzuru yakalamadaki rolü nedir, ne olmalıdır? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz seviniriz.
Hocam çok teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi hocam modern hayat bizi şartlandırıyor. Mutlu olmak istiyorsan güzel yemek yiyeceksin. Güzel evde oturacaksın. Güzel araban olacak. Güzel iyi böyle pahalı falan. Ve hocam bu esasında uyarılar çocukken bize lazım. Bir bebek mesela 4 saatte bir meme ister. Onu bulamadığında bağırır. Aman oğlum sabret yavrum biraz işte tefekkür et diyemezsin çocuğa. Bu lazım bir şey ama büyüdükçe hocam yavaş yavaş ruhumuz bedende hakim olmaya başlıyor. Sabrı, paylaşmayı, hatta İsar'ı bize öğretiyor ki bunlar tabii çocukta beklenemeyecek şeyler. Şimdi Ramazan ayında hocam biz bu kör döngüyü kırıyoruz. Ne demek? Yani yemek yiyip arkasından güzel bir kahve içeyim. Sonra işte güzel bir efendim film seyredeyim. Bütün hocam insan mutlu olmak için bu tür uyarılara muhtaç hale geliyor modern insan. Hani biz elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olduğumuz için tabii yeme içme konusunda zaten bir sınırlarımız var. Ama düşünün ki bir laik adamı düşünün. Hocam her şey tatmış. Bu sefer uyuşturuculara başlıyor. Her türlü şaraptı bilmem neydi, heroindi, eroindi neyse. Niye? Çünkü bu nefis öyle bir şey ki yeterli bulmuyor yani hiçbir uyarıcıyı. Daha fazla. Hani helmin mezit diyor ayette. Şimdi Ramazan hocam bize şunu öğretiyor. Allah alem yani çok çok faydası vardı. Bir tanesini hocam bahsetmek istiyorum bugün. Ey insan, ben sana öyle bir beden, öyle bir ruh vermişim ki sen benimle beraber olursan, benim beraberliğimi hissedersen, yemeden, içmeden, efendim oynamadan, zıplamadan da son derece mutlu olabilirsin. Yani senin bu, tamam yani hayatta kalmak için yemeye, içmeye, ailevi hayata ihtiyacımız var. Ama bunların ötesinde esas biz ekmek kadar, su kadar Rabbimize ihtiyacımız var. Hocam diyor ki bir müfessir, insanın Allah ile beraber olduğu en uzun ibadet oruçtur. Sebebini şöyle açıklıyor. Namaz kılarız, 5 dakika sonra selam, esselamu aleyküm ve rahmetullah deyince dünya kelamına gireriz, suyumuzu içeriz, kahvemizi içeriz, hemen bütün dünya nimetleri caiz olur. Haçta bile, belli vakfede bile yani 5 dakika, 10 dakikadır, sonrasını yersin, içersin. Ama oruçta diyor hocam, işte Türkiye'de 17 saat. 17 saat ama hocam orucu iftar yaptık bitmiyor ki. Akşam namazı var, oradan teraviye koşacağız, 2 saat inşallah hatimle kılıyoruz. İşte hocam bir kısmı siz de gideceksiniz inşallah umreye. Saatlerce teravih. Yani insanın inanın kendine ayırdığı vakit 2 saat, 3 saat ancadır. Şimdi böyle olunca Allah ile beraberliği en çok sağlayan aydır Ramazan. Ve bizim sufilerin güzel bir sözü var. Çıkarırsan nefsini aradan, kalır seni yaradan. Şimdi hocam ben size sorayım. Ramazan'da nefis kalıyor mu? Nefis içeceğim diyor, olmaz diyorsun. Yiyeceğim diyor, yemesin diyorsun. Konuşacağım, dedikodu yapacağım, olmaz, oruçlusun diyorsun. Ya bir de kızayım, şöyle bağırayım, hani bir iş yerinde patronluk yapayım, yapamazsın diyor, oruçlusun, enesayim. Hadi hocam bunlar kolay. Birisi gelirse sataştı, trafikte önünüze geçti, efendim komşunuz gürültü yaptı, birisi geldi, şey yaptı. Enesayim diyeceksiniz. Yani neredeyse 24 saat marifetullah eğitimi var. 24 saat boyunca hocam hani ayette geçiyor ya, siz de bilirsiniz. Estağfirullah, eferraite. Men ittehaze ilahehu heveh diyor Rabbimiz. Sen o hevasını, nefsani arzularını kendine ilah edinen o adamı, o insanı gördün mü? Hocam Ramazan, tabii hocam isteriz hepimiz kuluz. Yani belki %100 teslim olmuyoruz nefsimize ama Müslüman bile olsak zaman zaman nefsimize uyuyoruz. Hani nefsimize uyduk deriz ya. Ramazan hocam bunları neredeyse sıfırlıyoruz. Tabii gerçek yani ruhani bir oruç tutabilirsek, kalbi bir oruç tutabilirsek neredeyse hocam %100'e yakın bir başarı sağlıyoruz. Yani
Süleymancı, bir defa kalbi orucu bırakın siz. Zahiri oruca bakalım. O oruçta bile çok büyük bu şeyler var. Yani elin, dilin, belin inancının istikametinde yürümesi, onların gemlenmesi, frenlenmesi, bak çok önemli hadise bunlar.
Hocam siz çok güzel bir, yani daha önceki sohbetlerimizde geçerdi. Yani Müslüman şehveti vardır ama şehvetini kendi dini imanıyla şekillendirir
zaten,
de, diyordunuz.
Zaten Cenab-ı Hak şehveti herkese vermiş. Hırsı herkese vermiş. Ama bunu insan kendisi kullansın diye. Şehveti biz kullanırsak Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun bir şekilde nesillerin çoğalmasına vesile oluruz. Ama şehveti biz kullanacağız. Akıllı insan şehvetine hakim olan insan. Ama şehvet bizi kullanırsa rezil perişan oluruz. Rüsvay oluruz. Hırs. Hırs Allah herkese vermiş. Bu hırsı iyi kullanırsak biz imanımızla, aklımızla, bilgimizle o tramplen vazifesi görür, bizi sıçratır, daha ileri hedeflere götürür. Ama hırs bizi esir alır da, hırs bizi kullanırsa, onun adı zaten Arapçada ihtirastır. İhtiras ne? Hırsın adamı yönetmesi. O yüzden biz bunları kendi inancımızla, kendi irademizle biz kullanacağız. Zaten gerçek baş pehlivan rakibini tuşlayan değil, nefsinin isteklerine gem vuran adamdır esas, nefsini yenendir. İşte bunun en güzel iklimi Ramazan'da
ortaya çıkıyor.
Yani kalbi oruç dediğimiz zaman sanki ütopik bir oruç hedefi gösteriyormuş gibi geliyor. Bırakın zahiri oruçta bile gözümüze, elimize, dilimize, kulağımıza, ayağımıza, irademize, bak iştihalarımıza, isteklerimize Allah'ın emri, peygamberin kavli istikametinde dur diyoruz. Zaten nerede durulacağını bilen ve duran adam en makbul adamdır.
Hocam bir de Ramazan'ın şu etkisi oluyor Allah'a emanet. Bunu hocam hep beraber yaptığımız için. Normalde hocam teravih gitmek zor gelmez mi? Tek başınıza teravih gidecek olsanız hiç kimse gitmese gidemezsiniz. Ramazan ayında hocam herkes camilere sahur, yani işte sabah namazına mukabele dinlemeye geliyor. Teravih'e gidiyoruz. 2 saat hiç kimse bıkkınlık göstermiyor. Hocam bir de Allah bereket koymuş. Zaten %50 biliyorsunuz şeytanlar bağlanmış. İbn Acibe diye müfessir var. O diğer %50 ise nefis serbesttir. Nefis tam bağlanmıyor. Onu da oruç tutarsak onu da bağlıyoruz hocam. Şeytan zaten bağlı. Allah şeytanları zincirliyor. Nefsimizi de biz zincirliyoruz. Yemeyerek, ya içmeyerek.
Şeytanı da dışarıda aramayalım. Bak, şeytanı da, meleği de dışarıda aramayalım. Şeytan da, melek de içimizde.
Tabii, tabii.
Şeytanın vekili kim? Maşası, nefis. Peki, meleğin vekili kim? Ruhumuz. Şimdi dolayısıyla bu şeytanın frenlenmesi, prangaya vurulması falan var ya, zaten biz vurmuş oluyoruz nefsimizi. Onu beslemeyip, zayıf düşürdüğümüz zaman bedende iktidar neyin eline geçiyor? İmanımızın
ruhun,
eline geçiyor.
İmanın eline geçiyor tabii.
Aklımızın eline tabii geçiyor. Bilgimizin eline geçiyor. Zaten kulluk da budur. Kulluk da budur. Şimdi nefs öldürülmez. Bak, nefs öldürülmez. Nefs dizginlenir. Nefsi de biz kullanmamız lazım. Nefsin de bize verilmesinin bir hikmeti var. Nefsi de biz kullanacağız. Nefis bizi kullanmayacak.
Nefis bizim bineğimiz. Nefis binek tabii, olmasa ha, bizi, hani, gidemeyiz hocam.
O bizi kullanmayacak yere. Allah tabii, korusun. Tabii. Yani her şeyde bunu, hatta ben Arif-i Billah tanımı var bizim tasavvufta. O da böyle çok yükseklerde hiç kimse buna erişemez gibi bir şey tanımlıyoruz. Doğrudur. Yani bizim anladığımız manada %100 Arif-i Billah makamına erişmek öyle kolay bir iş değil. Ama ben Arif-i Billah'ı biraz da aşağılara indirerek diyorum ki Arif demek yaptığı her işi bilerek yapan adam demektir.
Farkındalıkla yapan.
Attığı her adımı bilerek atan adam demektir. Kulağını kendisi kullanan adam demektir. Gözümüz her yere bakmayacak. Gözümüze biz hakim olacağız. Ağzımıza biz hakim olacağız. Her laf ağzımızdan çıkmayacak. Elimize biz hakim olacağız. Bana göre var ya, en büyük kişilik, en büyük karakter sahibi insan bu irfanla yetişiyor esasında. Dalgınlıkla, gafletle, habersiz ve şuursuz. Ne bir davranışımız, ne bir adımımız, ne bir sözümüz, ne bir bakışımız olmayacak. Bundan daha güzel, daha kaliteli insan tipini nerede yetiştirebiliriz?
İşte hocam bunu tabi Ramazan sağlıyor. Şu şekilde tabii, dediğiniz gibi. Yani tabii, eliniz bardağa uzanıyor, oruçluyum diyorsunuz. Birine kötü söz söylemek işinizden geçse niye deseniz ya diyorsunuz Ramazan günü olmaz, kalp kıramam diyorsunuz. O yüzden hocam esasında Ramazan dediğiniz gibi marifet eğitimi. İnsanı Allah ile beraberliği, farkındalığı veriyor. Eğer hocam biz bunu bütün seneye yayabilirsek, hatta hocam şurası da var tabii. Ramazan esasında bir kamp gibi, manevi kamp yani. O bir ay içinde kazandığımız o gücü, manevi gücü eğer bir seneye yayabilirsek olabildiğince, gerçekten hocam başarılı bir Müslüman oluyoruz. Gerçekten nefsini, hocam tasavvufta zaten biliyorsun nefsi öldürmek, nefsi kontrol etmek manasında mecazen kullanılır. Çünkü hocam hatta sanki hadis-i şerif olsa gerek, Müslümanın diyor şeytanı, nefsi, kafirinkini görünce, tabii kafirin nefsi böyle azman, dev kadar büyük, Müslümanınki cılız böyle bir şey, çocuk gibi falan, dermiş ki ya sen demiş ne iyi rahatın var senin, senin efendin seni devamlı besliyor, uyutuyor, yediriyor, içiriyor. Hani hocam var ya meşhur hadis, eve girdik bismillah demezsek şeytan bizden önce giriyor. Sofraya oturduk bismillah demezsek gelin gelin diyor çocuklarına. Hazır bedava sofrada bulduk. Bu akşam buradayız. Şimdi diyor ki Müslümanın nefsi, ya diyor bu adam bana işkence yapıyor. Bana yedirmez, içirmez, uyutmaz. Ah diyor bir ölsek de kurtulsak. Yani bu manada hocam nefsin ölmesi demek, yani onun arzu ve şehvetleri yerine gelmediği zaman sanki ölmüş oluyor. Şimdi hocam Ramazan ayında bunun eğitimini alıyoruz esasında. Mevlana hocam çok güzel bir beyit kullanıyor. Diyor ki insanın diyor orucu, namazı, zekatı şahitlik yapar. Der ki ya Rabbi, bu adam Ramazan ayında helale bile uzanmadı eli. Sen yasakladığın için nasıl olur da bu adam harama uzanır?
Ya.
Helale bile dokunmadı. Nasıl harama dokunur? Keşke hocam Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu şu orucu tutabilsek de. Ya hocam çok komik bir şey de söylüyor. Zorla diyor orucu kedi de tutar. Ekmek aş bulamayınca, fare göremeyince kedi de oruç tutar ama diyor. Onun orucu diyor ilk fırsatta hani
fareyi
böyle
görünceye
fareyi görünceye kadardır. Bu da Allah'a emanet hocam böyle şuursuz oruç tutanlara bir uyarı.
Ya Süleymancığım böyle şuursuz oruç tutanlara filan da demeyelim. Ben oruç tutan herkes
bana şuurlu göre
eli,
hocam?
Eli öpülecek.
Eyvallah hocam.
Hele bugünün şartlarında, ya, bugünün dünyasında.
İstanbul'un şartlarında.
Oruç tutan, oruca niyet eden herkesi ellerinden öperiz.
Eyvallah
hocam. Ama bizim istediğimiz esas yani o şekli oruç bile. Bak demin siz güzel bir şey buyurdunuz. Namazda ameli kesir, namazı bozar.
Bozar.
Ama oruç öyle değil. Efendimizin üç tane Cebrail geliyor. Müslümanlığı öğretmek için sahabelerin huzurunda Efendimiz'e soru soruyor. Onlardan bir tanesi de ihsan nedir ya Resulallah? Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni her an gördüğüne inanarak hayatını tanzim etmendir, yaşamandır. İbadetimizi, yürüyüşümüzü, oturmamızı, kalkmamızı, giyinişimizi, komşuluk ilişkimizi, aile hayatındaki ilişkimizi hep Allah'ın gözü önünde. Onun bizi her an gördüğüne, bırakın gördüğüne, içimizden geçenleri bile bildiğine inanarak hem içimizi hem dışımızı buna göre şekillendirmek. Bunun adı nedir? İhsan.
Evet.
İhsanın yaşandığı ibadet, oruç.
En uzun yaşandığı.
Bizi ihsana alıştıran ibadet. Hayatın içinde ama her zaman hakla beraber olma şuuru. Orada Allah'ın gözü önünde yaşayan insan tipini inşa ediyor Cenab-ı Hak. Ve dünya hayatını, arzularımızı, isteklerimizi hep Allah'ın iradesine göre belirliyoruz. Tut, emsik, tut dedi. Artık yemek içmek yok. Bak ondan sonra geldi iftar, iftar et. O zaman
o vakitte de hocam iftarı geciktirmek de mekruh.
Tabii.
Çünkü Allah diyor ki orucu boz şimdi.
Evet.
Hatta biliyorsun hocam Arap alemindeki güzel adetler var. Bir tanesi de mescitte bile olsalar bizim Türkiye'de genelde pek uygulanmıyor. Son zamanlar uygulanmaya başlandı ama hemen önce iftar ederler. Birkaç hurma, biraz zemzem neyse ondan sonra namazı kılarlar. Niye hocam? Çünkü orada acele edin diyor Peygamber Efendimiz. Acele etmek hocam ya, zafiyetimizi gösteriyoruz. Ya Rabbi tamam oruç tuttuk ama senin emrine de uyuyoruz. Anında orucumuzu açıyoruz.
Aha, o yüzden burada ben yani zahiren oruç tutanlar işte efendim batinen bu duyguları yakalayamayanlar filan diye zahiren oruç tutan insanlar bile mesafenin %51'ini kat etmiştir.
49'u kalıyor hocam. 49'u.
O 49'unu da inşallah böyle Ramazan'ın başında başlarlar hat ve bekat ve adım adım gönül dünyalarında bir ilerleyiş, bir tekamül sağlarlar. Öyle derler.
İnşallah hocam. Hocam
niyetle.
Çok bugün maşallah pozitif bakıyorsunuz. Hakikaten öyle bakmak lazım.
Öyle bakmak lazım.
Çünkü hocam bu dönemde dediğiniz gibi bir insanın nefsine dur demesi şu nefsin azlığı dönemde. Ya. Hocam şimdi şöyle bir hız ve haz medeniyeti maalesef. En hızlı yetişiyorsunuz. Yani nefis ne istiyor? İyi bir film. Açıyorsunuz internetten tak karşınızda. Pizza canınız istedi. 15 dakikaya adam getiremezsem para almayacağım diyor. Hocam yani gecenin ortasında pizza yiyorsunuz. Açıyorsunuz yani her türlü müzik. O kadar bir nefsanet çağında yaşıyorsunuz. Dediğiniz gibi bir insan buna dur diyebiliyorsa demek hocam kapı hazırlamış sadece içinden nur doldurması.
Şimdi ben şey bile öyle söylerim. Yani şimdi bir adam ben kendimi bunda misal veririm adam. İntisap etmişse eğer bir şeyhe, bir yola girmişse o adam %51 mesafeyi kat etmiştir. Ne demek? Vallahi benim irademin ve isteğimin tadı tuzu yok. Benden daha iyi, bu işi iyi bilen birisine benim rehberlik etmek üzere teslim olmam lazım. Bu teslimiyet bile şeklen dahi olsa %51 mesafeyi kat
etmişsiniz. Yani benden daha akıllı bir insan var demesi bile tevazu alameti değil mi hocam?
%51 mesafeyi kat etmişsiniz demektir. %49'u ondan sonraki sizin gayretinize kalmış. O yüzden eli öpülecek insanlardır bugün oruç tutanlar. Efendim duaları alınacak insanlardır. O yüzden biz Ramazan'da imsaktan iftara kadar olan süre içerisinde bak dünya işinden kaçmak yok.
Dünya işi de yapıyoruz.
Bak halvet der encümeni bize yaşatıyor Allah. İhsanı yaşatıyor Allah. Namazdayken öyle değil. Namazda dünya işi namazınızı bozar. Ama oruçta böyle değil. Oruçta siz dünya işinizden bir an bile alıkoymuyorsunuz. Gerçek yiğit insan o kimse ki ne ticaret ne de alışveriş onu Allah'tan alıkoyamaz. İşte Ramazan bize bunu yaşatıyor. Hatta ben tasavvufu tarif ederken esas cihadı tarif ederken derim ki cihat insanla İslam arasındaki engellerin kaldırılıp insanın İslam'la buluşturulması için yapılan her türlü eylem ve söylem cihada girer. İnsanla ihsan arasındaki engelleri kaldırıp insanla ihsanı buluşturmak için yapılan her türlü eylem ve söylem de tasavvuftur.
Eyvallah hocam. Çünkü Allah'la beraber olmak, estağfirullah hocam, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor. Ben insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Hocam bunun çok güzel bir yorumu var. Birisi İbn Abbas, malumdur hepimizin bildiği, liyarifun. Beni tanısınlar, bilsinler diye. Bir de hocam İbn Arabi'nin çok güzel bir yorumu var. İbadet diyor hocam, en yüksek seviyede sevmektir. Hani böyle tapıyorum falan diyorlar şarkılarda falan. Ve bu diyor marifetle ancak gerçekleşir. O yüzden hocam belki marifete de ulaştığımız, Allah'a böyle daha yakından tam tanımak dediğiniz gibi mümkün değil ama müşahede edebildiğimiz ay,
hissettiğimiz,
içimizde hissettiğimiz ay.
Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah'ın azimuşşanın beraber olmadığı ne bir dağ, ne bir taş, ne bir kum, ne bir ağaç, ne bir bitki, ne bir insan var. Her yerde hazır ve nazır. Marifet, biz onunla beraber miyiz, değil miyiz?
Değil miyiz, farkında mıyız?
Bak, işte tasavvuf, bak tasavvuf budur. Bizi Allah'a götüren, Allah'la buluşturan, Allah'la aramızdaki engelleri kaldırıp bizim Allah'ı bilme şuuruna yakalamamıza sebep olan. Allah'ı bilmek dediğimiz zaman sadece Allah Esma-i Hüsna'sıyla. Hatta bu Esma-i Hüsna da 99 Esma sünnet-i seniyenin sınırladı. İbn-i Arabi'ye göre 10 binden fazla Esma var.
Bizim bilmediğimiz daha.
Tabii. Dolayısıyla bütün bu Esma-i Hüsna'sıyla içimizde dışımızda her an dilediğini yapma gücüne sahip o büyük kudretin tecellilerini görmek.
Alan sensin, veren sensin. Dahi neyimiz var diye
i̇şte
hocam.
Bu şuuru yakaladığımız zaman.
Güzel Hazretleri.
Bunu yakalamanın insana verdiği huzur, o tatlı huzur var ya. Bir tatlı huzur almaya geldik aranızdan diyor ya. O tatlı huzur. Esas bugün sizin de esas sohbetimizin konusu bu tatlı huzur. Tatlı huzur.
Hocam vakit varsa bir konuya gireceğim ama.
Tabii buyurun, buyurun.
Değilse ikinci bölümde de girebiliriz. Şöyle hocam, yani bu huzuru şimdi ölçmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz artık hocam psikoloji falan çok gelişti. World Happiness Index. Dünya Mutluluk Endeksi de hocam endeks geliştirmişler. Gidiyorlar her ülkede insanlara sorular soruyorlar. Hayatından memnun musun, etrafından memnun musun falan filan. En mutlu insanlar hocam Müslüman ülkelerindeki insanlar. Türkiye'de bir araştırma yapmışlar. 10 bin civarında yaşlı, 100 yaş üzerinde insanlar var. Hepsi hocam orucunu tutan, namazını kılan, böyle tevazu içinde hayat yaşayan samimi Müslümanlar. Çünkü hocam tasavvuf demek esasında hocam nefsin o mertebeleri var ya, bizim meşhur 7 mertebesi vardır. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Hocam sonlarına bakarsak raziye, marziye ve kamile. Yani mutlu olan nefis, hani razı olan nefis, esas razı olmak mutlu olmaktır. Yani sanki hocam tasavvufun bir yan ürünü de bana hocam amaçtı, yani biz tasavvufa girerken ya çok mutlu olalım böyle falan diye girmiyoruz. Ama Allah'a kul olmak için giriyoruz ama hocam ciddi bir yan ürünü var. Dünyanın en mutlu insanları başta peygamberler. Ondan sonra hocam Allah dostları. La hafun aleyhim.
Ve lehim yahsenun.
Ne hocam, bu sadece ahirette değil. Bu dünyada da öyle.
Tabii ya, bak Süleyman'cığım. Bana dünyanın en huzurlu adamı kim derlerse diyorum ki bendeniz.
Eyvallah hocam.
Niye? Başkasının huzurundan bana bir faydası yok.
Eyvallah.
Kendi içimdeki huzuru yakaladığım nispette en huzurlu adam benim.
Eyvallah.
İki, en zengin adam kim deseler o da benim.
Eyvallah hocam.
Bunu siz hissettiğiniz zaman içinizde zaten o hazı, o manevi haz, o tatlı huzuru yakalamış oluyorsunuz. Hiç dışarıda bir arayışa girmiyorsunuz. Buna ihtiyaç bile duymuyorsunuz. Bugün dünyanın en büyük zenginliği budur. Bu, yoksa zenginlik ve fakirlik de öyle bizim anladığımız manada zenginlik, fakirlik değil. Bana göre gönül zenginliği ve gönül fakirliği, tatlı huzur dediğimiz o gönül zenginliğinin yakalanması.
Hocam İbn-i Ataullah'ın çok güzel bir sözü var. Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden neyi bulmuştur? Yani siz Allah'ı kaybettiğiniz zaman bütün dünya ve içindekiler size verilse hocam, mengene gibi ayette hocam belirtiliyor ya, kim diyor Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bu dünyada sıkıntılı bir hayat, maişeten danka ve nahşu yevmel kıyameti a'me.
A'rada an zikri fe inne lehu maişeten danka.
Allah'ı hatırlamayan, Allah'ı almayan insan hocam, işte oruç da Allah'ı hatırlamanın en güzel bir yolu. Bu yüzden hocam hakikaten orucun yani günlerce konuşulacak bu şekilde huzurumuza katkıları var. Hocam hatta şöyle bir şey de sorabiliriz. Şimdi hocam haz, zevk geçicidir. Yani güzel bir yemek yiyince çok keyif alırız. İyi bir hocam baklava olsa şimdi yenir değil mi? Ama biraz fazla yeseniz mideniz ağrıtmaya başlar. Biraz aşırı giderseniz yani daha da hastanelik de yapabilir. Bütün zevkler böyle hocam, dünyevi zevkler. Huzuru ise hocam daimi, kalıcı ve zevklerle alakası yok esasında. İşte Ramazan'da hocam huzuru yakalıyoruz. Ramazan'da biz güzel yemek yiyemiyoruz. Efendim güzel bir işte yazın sıcağında bir kazoz, ne bileyim soğuk bir meşrubat içemiyoruz ama mutluyuz, huzurluyuz. Hatta hocam ilginçtir, İnsanların belki de en çok huzuru yakaladığı ay Ramazan ayı. Dediğiniz hocam güzel bir şey söylemiştiniz biraz önce. Hani güzel yüzlü insan. Allah'la hocam insanların ruhunun yüzüne yansıdığı, güzelleştiği bir aydır Ramazan.
Ya.
Hatta hocam.
Müthiş nurlanıyor insanın
hocam, yüzü. Hocam değil mi? Böyle bir nurani ya. Varlıklar haline geliyoruz. İbn Acibe bir Allah dostu hocam müfessir diyor ki şeyh olmanın şartlarından bir tanesi de çehre güzelliğidir. Ve diyor ki bu çehre güzelliği fiziki bir şey değildir yani. Siz anladığınız gibi hani burnu şöyle olacak, kaşları şu ölçüde değil. Zenci bile olsa diyor hocam aynen bunu söylüyor. Yüzünde bir nuraniyet vardır. Görenleri böyle çarpar.
Etkiler.
Hocam düşünün şöyle etrafınızdaki güzel insanları, camiamızdaki güzel insanları. Bazen hocam ben bu civara geliyorum. Sanki melekler inmiş yeryüzüne. Bir sohbet, bir şey grubu oluyor böyle. Güzel yüzlü insanlar. Nurani varlıklar sanki görüyorum. İşte hocam Ramazan'da bunu da yakalıyoruz.
Ya Süleyman'cığım bak bu güzel yüz meselesi çok önemli bir iş. Yahudiler Hazreti Davud Aleyhisselam'a karşı ayaklanmışlar. Davud Aleyhisselam da kendi tebaasına diyor ki gelin bu Calut isyan eden. Calut'a karşı savaşalım. Yahudiler diyor ki tamam savaşalım ama içimizden birisini komutan tayin et. Ve Talut'u komutan tayin ediyor. Ama Yahudilerin savaşta gönülleri olmayınca bir bahane bulacaklar. Hani namazda gönül olmayanın ezanda kulağı mı olur? Diyorlar ki Talut'un emir ve komutasında bir savaşa gitmeyiz. Niye? O içimizden sıradan bir adam.
Malı yok, mülkü yok.
Halbuki daha güçlü, daha kudretli, daha zengin, daha karizmatik bir adam olması gerekmez mi? Ama bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki vezitnâhu bastaten fil ilmi vel cisim. Biz Talut'a ilim ve cisim verdik. İlim de demiş o savaş sanatını iyi bilen, iyi yöneten, kriz yöneten, iyi bir komuta yeteneğine sahip insan. İkincisi de cisim. Cisim ne? Cisimde liderlerin görüntüsü önemli. Cisim, fiziği. Efendim yüz güzelliği de önemli. Güven veren, pozitif enerji veren tavrı önemli. Hatta ben diyorum ki bu cisim fizikse eğer, fizik de yetmez. Kimyası da önemli liderin.
Tabii.
Sesi de önemli. Şimdi öksüz oğlak sesi gibi bir ses olan bir adam, komutan olsa, askere marş marş dese, ne kadar etkisi olur.
Çok güzel hocam, örnek verdiniz.
Gür sesli, gür sesli böyle aslan kükremesi gibi bir komutan, marş marş dedi mi, askerlerin tüyleri diken diken olur. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Secde izleri ya. İnsanların yüzüne yansır. Hele Ramazan'da, yani beden zayıfladı mı, ruh bütün gücünü vücuda yayıyor. O ruhun görüntüsünü insanın yüzünde bir nur tabakası şeklinde seyredebiliyorsunuz. Hatta buna Muhammedi Nur da diyorlar.
Eyvallah hocam.
Yani ta Hazreti Adem'den başlayıp çok güzel bir Ebu Bekir Efendi'nin bir şeysi var. Gubarı pakine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muyuna heft asumanı ya Resulallah. Bak. Ayağının tozuna almam cihanı ya Resulallah. Saçının tek teline heft asumanı yedi kat gökleri bile değişmem. Duyunca makdem-i teşrifin Adem sulbi pakinden, Hazreti Adem kendi sulbinden, senin geleceğini duyunca, değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. O cennetin bağ ve bahçelerini bir buğday tanesine değişti. Yeter ki ben dünya gözüyle benim neslimden gelecek o Habibi Edibi göreyim. İşte o Habibi Edibin nuru her Müslümanın böyle yüzüne baktığınız zaman bir şey var. Adres soracak olsanız bakıyorsunuz şey hangisine sorayım, bu adamı mı bu adamı
yüzü
mı?
Nurani bir adam bulunca da soruyorsunuz.
Yüzünde sıcaklık gördüğünüz adama gidip soruyorsunuz. İşte o Muhammedi Nur'dur.
Onun hocam Ramazan ayı Allah alem en üst seviyede bütün kullarında şey yapıyor. Hocam şimdi bir huzurdan iş yaptık ya. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki Müslümanın diyor hocam iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktinde. Birisi de Rabbine kavuştuğu zaman. Hakikaten hocam o huzuru iftar vaktinde görüyorsunuz. Ramazan'da hocam herkeste bir huzur hali var böyle. Cömertlik. Normalde bir insan bir şey vermek istemez. Ramazan'da paylaşıyor. Hocam hatta bu iftar sofraları falan.
Fakat çok... şimdi de Ramazan'da alışveriş artıyor. Açken gidiyorlar. Efendim şeylere.
Evet.
Bir alacaksa 10 alıyor. Halbuki şeyler diyorlar ki aman açken pazara gitmeyin daha çok alışveriş yaparsınız.
Eyvallah. Hocam şimdi bu huzuru inşallah Ramazan'da bu şekilde anlıyoruz ki biz yemeye içmeye falan muhtaç değiliz. Tamam, onlar hayatın bir gerçeği. Hani şunu derler ya hocam, yaşamak için mi yiyorsun, yemek için mi yaşıyorsun? Biz hocam yaşamak için yemek yiyoruz. Yaşamak için işte diğer ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ve hocam işin güzel tarafı, İslamiyet'in hocam diğer dinlerden bir farkı da var. Rabbimiz bize merhamet etmiş. Her türlü beşeri ihtiyacımızı makul şekilde karşılamamıza izin de vermiş. Hocam diğer dinlere bakıyoruz. Onlarda da oruç var mesela. Ama bu aşırılık. Et yasak. Böyle bir pek çok şey yasak mesela Hristiyanlıkta. Şarap serbest. Böyle hocam olmadık şeyler. Budizm'e bakıyoruz. Hani hocam tabii tasavvuf diğer dinlerde hani mistik hareket olarak görüyoruz biz. Maalesef hocam hiçbirinde bir denge yok yani. Aile hayatı yok. Ne bileyim işte dediğiniz gibi tavuk yumurtası da yemiyorlar. Süt de içmiyorlar. Bunlar hayvan salma. O da Allah'ın bize yani bitki de yemiyor o zaman. Bitki de canlı esasında. Yani biz bitkileri ölü diye düşünüyoruz ama onlar da en az hayvanlar kadar aklı var, şuuru var, düşüncesi var. Biz anlayamıyoruz belki. Şunu demek istiyorum ya, yani.
Süleyman'cığım cansız diye bir şey yok ya.
Ya.
Yok cansız canlı. Biz Mesnevi'de okumadık mı? Duvarların dili var. Bak. Yani konuşurken dikkat et. Bizim aldıklarımız onlar bir defa alıyorlar, koruyorlar. Yarın önümüze koyacaklar. Sen filan yerde bunu söylemedin mi? Hani ne derler? Yerin kulağı var. Bizim Anadolu'da. Şimdi atomun içerisinde bakıyorsunuz. Hücreler, nötronlar, protonlar sürekli hareket halinde. Yok böyle bir şey canlı cansız diye bir madde. Her şey canlı esasında. Yeter ki biz onların canında Allah'ın azametini ve kudretini görebilelim.
Sıbatallah ve men ahsenu minallahi sıbat. Ayet var ya hocam. Çok güzel bir ayet hakikaten. O tefekküre davet ediyor insanı. Evet. Allah'ın boyası. Ondan daha güzel boyayan kim var?
Adam şimdi dün bile ben bir şey de gördüm. Göndermişler bana. Adam kabının üstüne lafzayı celali yazmış. Bir de domatesi kesmiş. Orada da hac var. Kavun üstündeki yazılı Allah lafzına bakarak Müslüman olanlar domatesin Müslümanlığı diyor domatesin içindeki haccı görünceye kadardır.
Öyle hocam.
Halbuki sen domatesin dışına bak gör.
Yani ondan daha güzel hocam kapkara topraktan kırmızı yani, domates.
Yani.
Kırmızı kiraz ama o birinin tadı efendim tatlı diğeri normal tuzlu gibi hatta domates hocam biraz tuzlu gibi de olur. O yüzden hocam yani Ramazan'a inşallah dua edelim de hakikaten bizdeki bu marifeti bu huzuru yakalama ayı olsun. Ve bu huzuru da hocam sadece bir Ramazan'da değil bütün yıla paylaştıralım.
Şimdi bir şey daha var. Mesela bu Ramazan bizim insanların alışkanlıklarını değiştiriyor. Bak,
çok güzel bir şey hocam değindiniz.
İnsanlar alışkanlıklarının esiridir. Alışmış, kudurmuştan beterdir. Bizi öyle alıştırmışlar ki şimdi hele bu kapitalist, vahşi kapitalizm öyle alıştırmış ki bizi tüketim çılgınlığına zorluyor. Ve dolayısıyla da beslenme alışkanlığımızdan tutun, tüketim alışkanlığımıza varıncaya kadar hepsi bizi bir esarete mahkum etmiş. Şimdi ben bizim hanıma diyorum ki hanım, evin ihtiyaçlarını yaz bir liste halinde. Orada gördüğünü aldırma. Bak burada ne yazıyor son alacağız.
Hocam ikimizin kafası çok güzel çalışıyor. Ben de dedim hanım 5 tane yaz, inan 10 tane izin vereceğim. Yani sen yaz.
Yok 10 tane değil. Hocam, yok 5 tane ise 5.
Hocam şöyle siz tabii siz de benden daha kazaksınız maşallah. Şimdi şöyle hocam yani 5 tane değil 10 tane almak bile normal ama 5 tane ihtiyacınız var. O yani hocam 25 tane alıyorsunuz.
Ama bu bak bu tüketim tapınağı dediğimiz alışveriş merkezlerinde öyle dizayn ediyorlar ki öyle albenili zaten üretim. Ambalajlar mükemmel çekici. Bir de öyle dizayn ediyorlar ki gözün içine baka baka seni zorluyor. O yüzden bu söylemek istediğim nedir? Ramazan'ın getirdiği en önemli mesele beslenme alışkanlığımız. Bak.
İslamileştirmek için.
Can boğazdan geliyor ama tabii. Boğazdan da gidiyor.
Ya.
Yani şekersiz yaşanabilir, tuzsuz yaşanabiliyor. Efendim unsuz, proteinsiz yaşanabiliyor. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki biz bunlardan bir dirhem eksik olsa hayatımız zindana dönüyor. Yok böyle bir şey. İşte bizi bu alışkanlıklarımızın esaretinden kurtaran. Bak beslenme alışkanlığımız dahil, tüketim alışkanlığımız dahil bütün bunlara karşı bizi frenleyen ve bunları bilerek tüketme şuuruna erdiren bir ibadet. Bana göre bu çok önemli bir iş. Eğer bugün insanlar ihtiyaçlarını frenleyebiliyorsa eğer o insandan daha zengin bir adam yok. İhtiyaçlarını frenleyemeyen adamdan da daha fakir bir adam yok. O yüzden Efendimiz kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat iklimini biz yaşıyoruz Ramazan'da.
Hocam hem doya doya yaşıyoruz.
Ya.
Hatta hocam bize bazen turistler Avrupalılar falan gelip soruyorlar. Ya su da mı içmiyorsunuz? İçmiyoruz diyorum. Ya sigara da mı içmiyorsunuz? Onu da içmiyoruz. Onlar da hocam biliyorsunuz oruç çok komiktir Avrupalılar. Esasında hocam ayet-i kerimede sizden önceki kavimlere, ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek hocam oruçlarımız aynıymış. Ama maalesef diğer kültürlerde, diğer dinlerde orucu perize dönüştürmüşler. Adam yok, çikolata
bizde
yemiyor.
De, bizde de şimdi orucu hayatımızdan çıkarttılar. Rejim geldi.
Öyle bazı kesimler öyle maalesef.
Tabii. Şimdi namazı hayattan çıkarttık. Aerobik geldi. Yoga seansları geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar esasında bizim kendi esas öz değerlerimizin yerine sahte değerler ikame edilerek bizi o tarafa doğru çevirmek isteyenlerin art düşünceleridir.
Hocam bunda maalesef başlarındalar. Biraz önce bir kardeşimizle konuşuyoruz. Bazı televizyonlarda Ramazan'la alakalı şey yapıyorlar, böyle akıl veriyorlar. Bazı diyetisyenler falan. İftarı yapın, 2 saat sonra yürüyüşe çıkın. Ya 2 saat sonra sana teravihe gidiyor. Teravihe şunu dese olur. Yani camiye giderken arabanız değil de yürüyerek gidin. Namazı da aheste aheste kılarsanız bu da yerine gel, adamın aklında teravih yok. Bir şekilde oruç duymuş. Oruçla alakalı akıl verecek. Onda bile böyle komik hallere düşüyor. Hatta bir tanesi de demiş ki Ramazan başladı herhalde demiş. Oruç tutan işte dinleyicilerimiz için hava durumu şöyle böyle diye birkaç gün öncesinden Ramazan'ı başlatan kimseler de var maalesef. Hocam dediğiniz gibi böyle bir gaflet şeysi de var. Ama inşallah hocam ümit ediyoruz ki ülkemizde her i̇nşallah. Geçen gün böyle bir daha bir uyanış da var esasında.
Yok elhamdülillah ben çok büyük bir Ramazan'ın tam gerçekten kendi iç derinliğimize doğru derinden hissedildiği bir mevsim gibi yaşanıyor Türkiye'de. Yani televizyonlarımızdan tutun, sokaklarımıza varıncaya kadar burada belediyelerimizin gayretlerini de ihmal etmemek lazım. Yani.
Hocam Mekke, Medine harici Allah'u alem bizim kadar sokaklarda iftar yapılan başka bir ülkede yok gibi geliyor bana. Ben Fas'a gittim 3-5 sene önce. Otelde iftar yapmayayım, gideyim halkla karışayım. Bir lokantada yani Araplarla beraber yapayım dedim. Dediler ki sakın gitme falan. İlla gittim. Hocam bütün otel şey lokantalar kapalı. Böyle bir iftar geleneği yokmuş meğer. Ufak böyle bir pastane bulduk. Bir yumurta falan böyle bir ilk sabah kahvaltı yapar birkaç parçayla. Sonra ülkemizi özledim yani o anda. Şimdi dedim İstanbul'da olsaydık illaki bir belediyenin bir iftar sofrası.
Ya
yani
belediyeyi bırakın.
Yolcu
her,
olsanız.
Her restoranın Ramazan ve sahur hazırlığı var.
O çok güzel bir şey hocam.
Var.
Ben çok hoşuma gidiyor.
Belediyelerim var. Hele son zamanlarda bizim belediyelerimizin bu işi mahalle sofralarına dönüştürmesi. Komşuların birbirleriyle tanıştırılarak kaynaştırılması. Bak Ramazan'ın bana göre getirdiği en önemli unsurlardan birisi de. Önce aileyi bir araya getiriyor.
Aile fertleri sofrada buluşuyor.
Sahurda ve iftarda. Şimdi bu sizin haz ve hız dediğiniz medeniyet var ya öyle bir bireysel bir insan tipi çıkarttı ki adam ben kariyer diyor kariyerimi tamamlayacağım. Herkes kariyerinin peşinde bir kızıl elma koymuş bir havuç. O havucu yakalamak için vallahi ne hanımına bakıyor, ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne kardeşine, ne komşusuna. Sadece bireysel bir haz. Onu yakalamak için öyle hızlı gidiyor ki zaten bunun için fast food çıkmış işte. Kibasayar hocamızın dediği.
Eyvallah.
Bugünkü medeniyet haz ve hız medeniyetidir. Hazını sınırlayan, hızını yavaşlatan adam akıllı adamdır bugün.
Öyle hocam.
Bak, o yüzden komşuları bir araya getiriyor bizim belediyelerimiz. Komşuluk ölmüş. Ya bizim en büyük sosyal güvencemiz komşuluğumuz. Annemizden, babamızdan, kardeşlerimizden daha önce bize sıkıntımızda ilk el uzanacak el komşumuzun eli. Komşuluk bitmiş. Bu komşuda caz partisi düzenleniyor. Bu komşudan cenaze çıkıyor.
Maalesef hocam.
Bu toplumsal bağlarımızın çürütülmesi demektir. Biz bu bağları yeniden sağlamlaştırmamız lazım. Bünyan halısı gibi. Ne kadar ilmeklerimiz sağlam olursa halı o kadar güzel olur. Halıların sağlamlığı santimetre karesindeki ilmik sayısına göre ölçülür. Kalitesi.
Ne kadar çok alaka varsa
tabii,
komşularla
ne dese her santimetre karesinde bir tane ilmik var. O da adamın kendisi. Başka yok. Çocuğu bile orada ilmikte yok. O santimetre karede. Hanımı bile yok. Yok böyle bir şey. Hele Avrupa'da. Adam 18 yaşına geldi mi kapıya koyuveriyor çocuğu. Hadi güle güle benim görevim burada bitti. Yok böyle bir şey. Biz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki insan hissetmezse bizden değildir. Hazreti Mevlana diyor ki dünyanın öbür ucunda üşüyen ve titreyen soğuktan bir adam varsa benim ısınmaya hakkım yoktur. Bak bu
merhamet,
bu
sevgi,
merhamet, bu şefkat. O yüzden bizim komşuluğumuz en büyük sosyal güvencemizmiş. Bizim komşumuzun Ekim ayında 2 tane öküzü öldü. Dedem rahmetli hemen bizim komşuları bizim evde topladı. Ertesi gün 2 tane öküz alıverdiler. Bitti işi adamın.
O kadar basit hocam.
Bir komşumuzun evi yandı. Bizim mahallemizde. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin bizim mahallemizde. Dedem yine mahalleliği topladı. 10 gün içinde yanan evi sıfırladılar. Eşyalarını sıfırladılar. Daha güzel, daha nezih bir eve komşu yerleştirdiler. Bak.
Ne biçim dayanışma değil mi hocam?
Yardımlaşma ve dayanışma. Bak. Bu. Sevinçleri paylaşarak büyütmek, sıkıntıları paylaşarak küçültmek. İşte belediyelerimizin bu mahalle iftarları yapıyorlar. Komşuları bir araya getiriyorlar. Gözde yakın olan gönülde de yakın olur. Gözde yakın olan gönülde yakın olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Hocam Ramazan ayı demek ki bütün bu duyguları da canlandırması tabii, açısından evliya,
bu toplumsal
sosyal
huzur,
ve toplumsal da bir huzur.
Toplumsal huzur.
Ferdi değil sadece hocam demek huzur.
Tabii.
Toplumla beraber paylaşılan,
evet.
Paylaşıldıkça çoğalan bir
tabii, evliya huzur. Allah'ın, evliya Allah'tan birisinin çok güzel bir sözü var. Aynı sofradan yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Sofralarda göz göze gelmek basit bir iş değil. Diz dize oturmak basit bir iş değil. Aynı tabağa kaşık sallamak basit bir iş değil. Bak bu şeklene bakmayacaksın bunu. Bu aynı zamanda karşılıklı muhabbetin, karşılıklı sevginin, gönül yakınlaşmasının, sıkıntıların paylaşılmasının, sevgilerin paylaşılmasının bir sembolik ifadesidir.
Demek hocam huzur da sadece ferdi olmuyor. Toplumla paylaşıla. Ramazan'da hocam bunun için çok güzel bize bir kapı açmış. Hazırlamış yani hocam, bu sinerji dediğimiz toplu hareket etme var ya. Teravih'e gidiyorsunuz, hiç görmediğiniz bir kardeşiniz yani yanınızda namazda duruyor mesela. İşte komşuya bir kapıyı tıklatıp komşum size iftariyelik bir tatlı, ne bileyim bir meyve getirdim diyorsunuz. Bu işe kaçmıyor hocam. Ve evinize çağırıyorsunuz veya sokak iftarında paylaşıyorsunuz bunu. Demek hocam İslamiyet insanın huzurlu olmasını istiyor. Hatta hocam geçen bir kitapta bir şey gördüm. Çok hoşuma gitti hocam bu cümle. Mutsuzluk ahlaksızlıktır diyor. Ve bunu hocam İmam Gazali'de gördüm. İnsan diyor Allah'tan razı olmazsa kaza ve kadere gitsin kendine başka tanrı arasın diye pek çok hadis-i şerif var hocam. Demek hocam yani bir Müslüman huzurlu, tabii yani bizi canımız sıkan, dini açıdan keyfimizi kaçıran şeyler olabilir, o ayrı. Ama büyük kaza ve kader açısından her şeye razı olmak. Yani rızkımıza, eşimize, efendim sağlığımıza, Allah'tan ne gelmişse hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hocam Allah'a emanet, Ramazan'da bu terbiyeyi de alıyoruz.
Tabii ya, zaten şikayeti terk etmektir esas. Kadere iman, taksimi ilahiye rıza ne demek? Allah'a şikayeti terk etmek, sızlanmayı, serzenişi terk etmek. Eğer biraz ileri giderseniz niye şikayet ediyorsunuz? Ya Rabbi sen bunu barıma vermemen lazımdı. Niye verdin bunu? Yanlış
evet,
yaptın.
Evet, itiraz gibi, var hocam fakat, orada.
Der gibi haşa. Ya. Halbuki böyle değil de Mevla neylerse güzel eyler dediğiniz zaman en ağır badirelerin altından kuş gibi sıyrılıverirsiniz.
Hocam bu teslimiyetin kula vasıtasında faydası var.
Tabii. Zaten hangi ibadetin Cenab-ı Hakk'a faydası var?
Hiçbir ibadetin faydası yok.
Allah Allah. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha velakin yenaluhu takva. Kestiğimiz kurbanın ne eti ne kanı ne derisi Allah'a ulaşmaz. Ama onu keserken bizim niyetimiz var ya, o takva duygumuz, işte o ulaşır.
Demek hocam oruç da böyle yani.
Her şey
o paylaşım
böyle.
Duygularımız, o fedakarlık duygularımız, tabii. Komşuyu sevme, fakiri düşünme. Bunlar esas Allah'a ulaşıyor
şimdi
Ramazan'da.
Bir de şu var bakın. Bunu da Hazreti Pir Mesnevi'de diyor ya Süleyman'cığım. Cenab-ı Hak insanları kral da olsa, hamal da olsa
eşit yaratmış.
Tüketimde eşit yaratmış.
Tüketimde eşit.
Üretimde değil. Tüketimde eşit. Her insanın günlük kalori ihtiyacı 2500 kaloridir. Marmara Denizi senin olsa ne kadar su içersin günde?
İşte 4
2
litre, 5 litre.
2 bardak.
En fazla içsin.
Gerisi ne olacak?
Ya.
Ya. Bunu söylerken bir veli de şunu söylüyor. Hatta belki diyorum ki ben ya hamalın ihtiyaç duyduğu kalori kraldan fazladır. Kral oturuyor yerde.
Fiziken çalışıyor tabii.
Ama adam hamal koşturuyor, sırtında yük taşıyor. Daha çok enerji harcıyor. O yüzden velilerden birisi diyor ki Allah insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun diyor iki tane anlamı var. Bir, insanlar vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşması gerektiği için.
Ne kadar güzel bir yorum.
Biz bin defa düşünüp bir defa konuşmamız lazım. Çünkü laf ağzımızdan çıktı mı biz onun esiri oluyoruz. Ama en önemlisi bugün için bak, tüketim çılgınlığının had safhaya çıktığı bugünkü günümüzde insanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için kocaman bir vücut ufacık bir ağız vermiş. Eğer her insan vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse herkesin geliri giderinden fazla olur mu? Olmaz.
Olur.
Olur. Halbuki şimdi çağımızın insanı ağzı kadar düşünmüyor, vücudunun küpü kadar konuşmaya çalışıyor.
O kadar tüketmeye çalışıyor.
Ağzı kadar üretmiyor, vücudunun küpü kadar tüketmeye çalışıyor.
Kredi kartları değil mi
hocam?
Hatta
ben diyorum ki bu enflasyon diyoruz ya, hani eşyanın fiyatları yükseliyor. Evet. Bunun sebebi nedir dersin ya, 5 sene sonra alacağımız maaşı biz bugünden takside bağlamışız. Bu eşyanın fiyatı yükselmez mi kardeşim?
Yükselir.
Herkes borçlu. Herkes borçlu.
Hatta hocam üretilmeyen şeyi almaya kalkıyoruz.
Tabii.
Şimdi, sıraya giriyoruz.
Burada ne var? İşte bak, Ramazan'ın getirdiği bir insan tipi var. Hayatın içinde üreten ama tüketmeyen.
Az tüketen, asgariyet
tüketen bir insan. Şimdi bizim bu sefer çok üretip az tükettiğiniz zaman geliriniz artıyor. Ne yapacaksınız bu geliri? Zaten biz çocukları düşünüyoruz. Allah çocuklara da kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. O da gelir giderinden fazla bir adam olacak. Torunlar da o şekilde bir adam olacak. Öyle olunca
fakiri düşün, başka insanı düşün.
O zaman artan geliri ne yapacağız? Bak, artan geliri öldükten sonra da ahirette amel defterlerimizi açık bıraktıracak sadakayı cariyeye ayırıyoruz.
Çevirmek için. Evet.
O zaman toplumsal bir yarayı saracak bir vakıf kuruyoruz. Bir kurum kuruyoruz. Veya gördüğümüz bir düşeni kaldırıyoruz. Gördüğümüz bir kanayan yarayı sarıyoruz. Buna kanalize olmuş. Bizim vakıf medeniyetimiz böyle çıkmış. Ramazan'da insanların infak damarlarının daha artmasının sebebi nedir? Çok üretiyoruz ama hiç tüketmiyoruz Ramazan'da.
Mecbur vereceksiniz.
O zaman gelir artıyor. Artan geliri ne yapacağız
tabii,
ya?
Tabii.
Bir iftar yapamayan efendim, bir garibanın ihtiyacını gideriyorsun. Bir öğrenci, ona burs veriyorsun. Bir adamın hastalığına ilaç alıyorsun. Efendim neyse, bak. Dünyada en huzurlu ve mutluluk veren şey
paylaşmak.
İnsanı kanayan bir yarayı sardığınız zaman, bir düşeni elinden tutup kaldırdığınız zaman onun verdiği huzur hiçbir şeyde yok. Bizim Allah sağlık versin, Bekir Cansu abi var. Beylerbeyinden yalı aldı. Aldı, yaptırdı, ettirdi, eyledi. Öyle heyecanlanıyorum ki diyor, yalıya taşınacağım. Ya taşındım. Bir ay sonra baktım ki diyor ya, Sultanahmet'te bankta yatan turiste benim...
Hiç farkım yok.
Alıştım diyor. Şeytan diyor, bak zaten şey var ya, sizin olmadığınız zaman çok kıymetlidir. Kafeste keklik durumuna geldi miydi o hemen önemini kaybediyor. Nasıl olsa bu benim... Şeytan başka bir hedef dikiyor sizin gözü ve onların peşinden
koşturuyor. Başka bir haz peşinden sizi koşturuyor.
Ondan sonra diyor, ben hayatımda bir muhtaç bir adamın ihtiyacını giderdiğimde aldığım hazı hiçbir şeyden alamadım ve yalıyı terk etti, sattı, gitti, dairede oturuyor.
İşte hocam, Ramazan'ın getirdiği bereketlerden bir tanesi hocam. Belki evet. Şöyle bir uyarı yaparak son veririz. Şudur
evet.
Hocam uyarımızda.
Bu uyarınızı yapın.
Şimdi hocam, yani bu şeytanla bazen aşırılıkla geziyor. Oruç tutuyoruz gün boyu. Bu sefer iftarlarda falan aşırı yükleme oluyor. Ondan kaçıp hocam, dediğiniz gibi halkla paylaşarak, orta halli insanlarla beraber, hani böyle lüks yerlerde değil de, bunu ne kadar hocam becerebilirsek inşallah Ramazan'ın tam nuraniyeti ve ruhaniyeti üzerimize yansır diyoruz hocam.
Evet, çok teşekkür ederim Süleymancığım. Bana
hocam ben teşekkür ederim.
Güzel
sağ
bir
olun.
Sohbet oldu ama ben sanki daha mı çok konuştum ya?
Olsun hocam, fark etmez. Hepsi güzel, elhamdülillah.
Ama biz alışığız, biz gönül gündeminde.
Allah razı olsun hocam.
Değerli dinleyicilerimiz, bu Sahurdan Seher'e programının Süleyman Derin hocamızla yapılan sohbeti burada noktalıyoruz. Hepinize günün en güzel Ramazan'ının size nasip olmasını, oruçlarınızın urucunuza vesile olmasını diliyor. En kalbi selam ve saygılarımızı sunuyoruz.